Ayrım 19, dersim dile geldi, Celal Yıldız, sayfa 181. Bu yanlış geleneği Dersim'in en sarp, en kayalık, en verimsiz köylerinde oturan, tarlası toprağı olmayan çok fakir birkaç aşiret devam ettirdi. O yoksul köylerde kola gitmek yiğitlik sayılırdı. Korkaklar kola gidemezdi. Eskiden birkaç davarla geçinen yoksul dağ köylerinde mal birikimi yoktu. Kış yaklaşınca 6 ay süren beyaz karlar içinde bu yoksul köylerde aç kalacakları korkusu başlardı. İşte böyle erkekler güzün son aylarında açlık korkusundan dolayı aç kalan kurtlar gibi vurguna gitmişler. Ovacık kazasının bir köyünden kendi soydaşı Dersimlilerin bir sürü sığırını önüne katmışlar ve omuzlarındaki silahlarla köylerine doğru gidiyorlarmış. Sığırların sahipleri olan Ovacık köylüleri bunları dağın yamacından seyrediyor ama köyde fazla silahlı adam olmadığından peşine düşmekten çekinmişler. Vurgun yapanlar dağın yamacında sığırları sürerken sığırları götürülen köyden bir kadın arkalarından onlara yüksek sesle yalvararak durumunu anlatmış. "Ne olursunuz Hızır aşkına benim benekli inek ile benekli öküzümü bırakın. Ben bir dul kadınım, ben de fakirim. Beni pirinize bağışlayın, beni İbo dedeye bağışlayın." Aksilik ya, İbo dede de o gün soygun yapanların içindeymiş. Soygunculardan biri İbo dedenin elinden tutmuş. Güreşi kazanan bir pehlivanın eli gibi onun elini havaya kaldırmış. Yüksek sesle dul kadına, "Anam anam, boyuna İbo dede diyor, ondan medet umuyorsun. İbo dede de buradadır, o da bizimledir," demiş. Bu vurgun olayı Dersimli bazı aşiretlerin kendi aralarında da bu gibi haksız soygunlar yaptığının bir örneğidir. Sadece Türk ve Sünni köylerine soyguna gidildiği tezi yanlıştır. Vurguna gitme olaylarında silahlı çatışmalar olur ve bazen insanlar vurulurmuş. İnsanların yiyecek ekmeği olsa hiç ölümü göze alarak böyle kötü ve yanlış işler yapar mı? Kendi soyundan, kendi inancından olan yakın komşu köylerin malına, davarına el koyabilir mi? Dersim'de İbo dede gibi cahil dedeler de vardı. Ama filozof kadar bilgili, hakimlerden daha dürüst davranan, adil karar veren dedeler de vardı. Kültürlü ve kamile ermiş pirlerin, dedelerin verdiği kararlar bazen mahkemelerden daha etkiliydi. Çünkü pirler kan davalarından dolayı oluşan kinleri ortadan kaldırır, insanların arasına barış, dostluk ve sevgi tohumları ekerdi. Konu eski dönemdeki saldırganlık, vurgun, ganimet gibi toplumsal yaralar üzerineyken öğretmen de bazı tarihi olayları hatırladı ve söze karıştı. Kekua, Mevlana Hazretleri aynen şöyle yazmış. İnşaat işinde yapım için Grek işçiler, yıkım için ise Türkler olmalıdır. Zira dünyanın yapımı Greklere, yıkımı ise Türklere ayrılmıştır. Türkler yıkıyor ve hala yıkıyorlar. Kıyamet gününe kadar bunu yapacaklar. Sonunda Konya'nın yıkımı Türklerce olacak. Gerçekten de hümanist tasavvufçu ileri görüşlü Mevlana'nın dediği gibi, Konya Selçuklular döneminde Osmanlılar tarafından sonradan gasp ve talan edilmiştir, yani yıkılmıştır. Öğretmen size bir alıntı da Evliya Çelebi'den aktarayım deyip, Osmanlı ordusu Kurt Kasabası yakınında fırtınaya tutuldu. Kızılırmağı geçerken birçoğu soğuktan dondu. Bölgenin Kızılbaş Alevi köylüleri bütün gücüyle askerlere yardımcı oldu. Evlerinde misafir etti, yemek verdi. Kurt Deresi köyünde karnı doyan, şarap içen askerler gece yarısı köylüleri çırılçıplak karların içine attı. Kadın ve çocukların topluca saklandığı evin duvarlarını kazmalarla delip avrat ve oğlanların ırzına geçtiler. Aslında o dönemde Dersim'in çevresinde bulunan diğer halkların da yaptığı saldırganlığa, barbarlığa ve gasplara yüzlerce kötü örnekleri vardır. Yerleşik ve üretken olmayan her göçebe toplum, her kabile kendi yaşamlarını devam ettirmek için işgal, gasp ve talana başvurmuşlardır. Bunun en iyi örneklerinden biri de Osmanlı'dır. Osmanlı'da da hazinenin en büyük geliri ganimet ve talandır. Çağımızda hala Fatih ve Fetihlerin yıl dönümleri kutlanıyor. İnsanlara üretken bir ruh yerine fetihçi bir ruh verilmek isteniyor. Ve 60 milyonluk Türkiye'de ancak 5 milyonluk bir Avrupa ülkesi kadar üretim yapılıyor. Demek ki Osmanlı geleneği hala terk edilememiş. Saf tabiat insanlarının yaşadığı Dersim, Arap ve Osmanlı gibi güçlü, aşiretçi ve göçebe toplumların, yani üretken olmayan barbarlıklar ortasında bulunuyordu. Kendi de ilkel aşiretçi yapıya sahip olan Dersim yine de diğerlerinden farklıydı. Başka bölgeleri işgale hiç kalkmamıştı. Bazıları gibi kadınlara ve çocuklara kurşun atmamıştı. bulunduğu döneme ait Kelepur gibi yanlış bir gelenekten dolayı Dersim'i bölgenin en barbarı göstermek, sonra da yakıp yıkmak, çocukları kurşunlamak, insani ölçülere sığmayan bir davranıştır dedi öğretmen ve sözü Kekoa'ya bıraktı. Dersim de üretken bir toplum değildi. Bundan dolayı da genellikle fakirdi diye söze başladı Keko. Bunun da örneği var. 38'de Hozat'ın bir kahvesinde bir yarıcı, bizim ağamız çok zengindi diye ağasıyla övünüp dururmuş. Bu övünme Aydın vilayetinden gelip Hozat alayında görev yapan bir yüzbaşının kulağına gitmiş. Dersim'in en zengin ağasını merak eden yüzbaşı bir gün aynı kahveye uğramış. Bu adamı çağırtmış ve bir çilingir sofrası kurdurmuş. Kafalar tam hoş oldu ve güvenin oluştuğu bir ortamda Dersimli'ye, ''Söyle bakalım sizin ağanın ne kadar malı, ne kadar parası var?'' diye sormuş. Dersimli de, ''Benim ağamın tam bir küp altını var.'' demiş. Aydın vilayetinde çok zengin bir beyin oğlu olan yüzbaşı, ''Ben bir küp altını İzmir'de birkaç hafta sonunda barlarda yer bitirirdim. Eğer bunların en zengini bu ağa ise Dersim halkı çok fakirmiş, bizim oralara benzemiyor.'' diye üzüntüsünü belirtmiş. Halk arasında bu yüzbaşının çok görgülü, asil ve kültürlü olduğu, insanlara iyi davrandığı söylenirdi. Şimdi bir küp altın bazılarına göre çok değerlidir. Eski zamanlarda altın para yerine kullanılırmış, zamanımızdaki kadar değerli değilmiş dedi Keko. Ve yine esas konuya, yani savaş günlerine döndü. Kivram olan dört kardeş benim durumuma çözüm bulmak, beni kendi akrabalarıma ulaştırmak için saygı duydukları aşiret reislerine haber vermişler. Ona benim durumumu olduğu gibi anlatmışlar. İbo Ağa, Betext, yani bahtsız değilmiş, babamı ve bizim aşireti iyi tanırmış. İbo Ağa çok cesur ve yiğit bir adam olduğu için beni jandarmalara teslim etmedi. Bir çocuğun kurtulması için kendi hayatını ve tüm köylüleri tehlikeye attı. Az önce dediğim gibi o dönemde benim bu köyde kaldığım duyulsa hem ağanın hem de köyün sonu olurdu. Kivramlar beni dağda kaçak gezen akrabalarımıza ulaştırmaya karar vermişler demiştim. Ben Kivramgil'in köyünde sadece 3 gün kaldım. Kivramgil tüm tehlikeleri göze alıp geceleri dağlarda bizimkileri aramış. Bizimkiler de ilişki kurmuş. 4. gece beni alıp akrabalarıma götürdüler. Ben onlara ulaştığımda annem bana sarıldı. Küçük kardeşlerim de gelince aile bir yumak gibi oldu. Beni gören akraba ve dostlar sevineceği yerde üzüntülere boğulmuştu ve ağlıyorlardı. Bu durum beni tedirgin etti. Bana nasıl kurtulduğumu, nerelerde kaldığımı sordular. Hüzün ve gözyaşları içinde yaklaşık 1 saat geçtiği halde babam ve abim ortalıkta görünmüyordu. Nerede olduklarını sormaya cesaret edemiyordum. Çünkü savaşın kan kusan silahları her gün birçok canı yok ediyordu. Acılı cevabı, kara haberi duymak istemiyordum. Sonra herkes etrafıma toplandı. Gözlerim hep göremediğim akraba ve arkadaşları arıyordu. Aksakallı bir dede beni yanına çağırdı. Bir elini omuzuma koydu. Sevgi ve acıma dolu kara gözlerle bana baktı. Sonra başını kaldırıp yüzünü dorukları dumanlı ulu dağlara çevirdi. Babam, kardeşim ve birçok akrabam ile dostların Sultan Baba Dağı'ndaki çatışmada nasıl vurulduklarını üzgün ve duygulu bir sesle anlattı. Ben de aynı çatışmanın içinden bir mucize sonucu kurtulmuştum. Aradan 1 hafta geçmesine rağmen daha kimse bu çatışmada vurulan cesetlerin yanına gidememişti. Dağdaki korkulu ormanlarda çektiğim yalnızlık, açlık, perişanlık yetmiyormuş gibi şimdi de babamı ve abimi kaybetmekten dolayı yeni dayanılmaz acılar, üzüntüler sanki bir dağ gibi omzuma yüklenmişti. Ailenin en büyük erkeği olarak savaş ortasında kalan ailemi koruma ve bakıma sorumluluğu da bana kalmıştı. Küçük yaşlarda tüm bu ağır ve acılı sorunlarla boğuşmak zorundaydım. Bizimkilere ulaştığım gün o gece çatışma alanında cesetlerin bulunduğu yere gitmeye karar verildi. Günlerdir ortalıkta görünmeyen jandarmaların kışlalarına çekildiğine inanıyorlardı büyüklerimiz. Gece cesetlerin bulunduğu yere vardığımızda cesetlerin çok ağır koktuğunu hatırlıyorum. Kurşunlar ve havan topları vücutlarını parçalamıştı. Bazılarının başları kesilip Ağa Paşa'ya götürülmüştü. Babam ile abimin kesik başlı ölü vücutlarını görünce beynim zonkladı, vücudum taş gibi oldu. O anda oğlunun cenazesine sarılan bir ana bizim dille, ''Dersim hiç sakin bir gün görmeyecek mi? Bu kötü günler, bu yangınlar hep sürecek mi? Bu kanlar hep akacak mı? Bu yürekler hep kanayacak mı?'' diye ağıt yakıyordu. Yorgun, bitkin halde ve kanlı gözyaşları içinde kafaları gövdeleri parçalanmış akrabalarımızı elbiselerinden tanımaya çalışıyorduk. Mezar yapacak zaman yoktu. İçimizde ölüler için dua okuyacak kimse de yoktu. Ölenler için tören yapılamıyordu, kefen bulunmuyordu. Zaman kötünün en kötüsü, durum beterin en beteriydi. Biz cenazelerle uğraşırken yeni bir saldırı olabilir diye birkaç gözcü etrafı kolluyordu. Birkaç dakika içinde cenazeleri toprağa kum gibi akan dik bir yamacın çukuruna çektik. Üzerlerine ellerimizle sıyırdığımız kumlu toprakla örttük ve oradan çabucak ayrıldık. Bu toplu mezarın yeri birçoğumuz tarafından biliniyor. Ama oraya bir anıt mezar yapsak başımıza en büyük belalar gelir diye her şeyi içimize gömüyoruz. Demin de dediğim gibi ben, babam ve kardeşimin başsız cesetlerini kendi elimle toprağa verdim. Kafaları kesilip Abdullah Paşa'ya götürülmüştü. Bu acıyı kim unutabilir ki ben de unutayım? Ben bu olayı anlattığımda hep duygulanırım. Gözlerimden hep böyle yaşlar akar. Bu acıları ben yıllarca bir sır gibi sakladım. Kin ve nefret yaratır diye çocuklarıma bile anlatmadım. Size çok güvendiğim için ve siz çok ısrar ettiğiniz için anlatmak zorunda kaldım. Bu olayların üzerinden 60 yıl geçti. Biz artık kan ve intikam peşinde değiliz. Amacım acılara acı katmak, acılarla insanları üzmek, insanları acılara gark etmek değildir. Amacım savaşın meydana getirdiği bu vahşeti, savaşın bu acımasız ve çirkin yüzünü, savaş içinde kalan sivillerin, güçsüzlerin, yaşlıların, özellikle suçsuz küçük çocukların çekmek zorunda kaldığı dayanılmaz korkuları tüm insanlığa açıklamaktır. Amacım yüce vicdanlara seslenip zulme, şiddete karşı nefret uyandırmak, sevgiye kucak açmaktır. Bence her kanlı geçmişin yazılması ve bilinmesi gelecek için yararlı olur. Bunlar bilinirse belki insanlık bir daha savaş kışkırtıcılarının peşine takılmaz, savaşa karşı çıkabilir ve savaşa engel olabilir. Savaşta kazanan taraf olamaz, üstün gelen taraf da can kaybeder, kan kaybeder, acılar çeker ve ülkenin halkı yoksullaşır. 38'de benim ve Dersim halkının, savaş içinde kalan Dersim çocuklarının çektiği bu acıları düşmanımın bile çekmesini istemem. Her insan savaşa ve şiddete bir kere değil, bin kere lanet okumalıdır. Babasının ve abisinin feci akıbetini anlatırken çok duygulandı ve hüzünlendi Keko. Boğazı düğümlendi. Gözlerinden yaşlar akıyordu, konuşacak halde değildi. Keko'nun yaşamını can kulağıyla dinleyen ev sahibi Hasan ile misafiri hoca, o gün zamanın üzüntüler içinde nasıl akıp gittiğinin farkında değillerdi. Güneş batmak üzereydi. Keko bir an sessiz kalınca akan zamanın ve yorgunluklarının farkına vardılar. Üzüntüden üçünün de sanki dili kilitlenmişti, üçü de çok üzünlenmişti. Odaya bir sessizlik çöktü. Bu acı olaylar hocaya en büyük romanlar, en büyük acılardan doğar sözünü hatırlattı o anda. O bu sözün anlamını düşünüyordu. Dakikalarca süren bu sessizliği ilk bozan hoca oldu. Dünden beri içerideyiz, dışarıda biraz hava alalım, Kızılay'a doğru uzanalım, bir hemşeri kahvesine uğrayalım dedi. Ankara'da temiz hava yoktu ama açık havada biraz gezinmeleri yine de yararlı olurdu. O akşam bir hemşeri kahvesine vardılar. Kahvede eş dostla sohbet ettiler, tavla oynadılar. Geç saatte eve dönüp yattılar. Sabah uyanınca kahvaltı masasında Keko yine de 38 Dersim'inde yaşadıkları acıları kaldığı yerden anlatmaya başladı. Önemli noktayı bir daha hatırlatayım. Bu savaşta güç dengeleri eşit değildi. Güç bakımından da dünyanın en haksız savaşlarından biriydi. Dersimliler çoluk çocukla dağlardaydı. Sivil halkın beslenme ve korunma sorunu vardı. Askerlerin girmediği bir köy kalmamıştı. Karşımızda düzenli orduların ağır silahlarıyla donatılmış alaylar, bölükler, taburlar vardı. 30'dan fazla uşak filosu vardı. Dersim 3. Ordu tarafından çembere alınmıştı. Dağa taşa asker dolmuştu. Yaz ve güz boyunca askerler sürekli Dersim dağlarında adam avladılar. İnsanların çektiği acıları anlamanız için Ali Boğaz Deresi'ne geçen bir dramatik olayı anlatayım. Kuopo'nun grubunda bulunan bir kadının kundaklık bebesi sürekli ağlıyor. Çocuğun sesini askerler duysa yeri tespit edilen bu insanların hepsi öldürülebilir. Bunu düşünen anne, ''Ey yüce kırklar, sen her şeyi görüyorsun, sen beni affedersin.'' diyor ve öz bebeğinin kafasını tağır çayına batırıp boğuyor. Şartlar o kadar ağır, o kadar dayanılmazdır ki bir anneyi kendi küçücük yavrusunu boğacak duruma itmiş ve dünyada ender bulunan dramatik sahneler yaşanmıştır dersinde. Bu kadar ağır şartlara rağmen bu olayı sonradan duyan Coppo, kadınların saklandığı bölgeye gidiyor ve onlara "Bundan sonra çocuğunu bırakıp kaçan veya suya atan kadını kurşunlarım." diyor. Bu dayanılmaz sahnelere, bu ağır acılara sebep olanlar, bu savaşa karar veren ve yürüten yetkililerdir. Kendi yavrusunu boğacak kadar çaresiz durumda kalan anne de yavrusu da masumdur, suçsuzdur. Ama bu olaydan anlaşılıyor ki cesur Coppo'nun yüreği bazen bir anne yüreğinden daha yufkaydı. Onun yüce karakteri suçsuz bir çocuğun ölmesine müsaade etmezdi. Bir bebek için binlerce insanı tehlikeye atabilirdi. Ona eşkıya diyenler haksızdı ve bu barbarlığın sorumlusuydu. Dağlarda, ormanlık alanlarda çatışmalar bazen küçük, bazen de çok büyük oluyordu. Askere yol gösteren bir milis, 938'den beri sürgündeyken bana şunları anlattı. Eğer çatışma yerinde Dersimliler çok çetin ve uzun direniyorsa, yanlarında mutlaka çocuklar ve hanımlar vardır kanaatine varıyorlarmış subaylar. Çünkü yanlarında çocuklar olmayan Dersimli gruplar çatışma bölgesini hızlı ve çabuk terk edip yer değiştiriyorlarmış. Askerler de can taşıyor, çatışma esnasında korkuyorlardı. Çok sarp kayalıklara ve koyu ormanlık bölgelere gelemiyorlardı. Bazı haftalar dağlık bölgeleri terk edip şehirlerdeki kışlalarına çekiliyorlardı. Bazı zamanlar ortam sakinleşirdi. Biz dağlardaki yabani meyve ve bitkilerden, yiyeceklerden faydalanıyorduk. Sürgün olmayan, yakılmayan oba köylerindeki güvendiğimiz eski dostlardan bazı geceler gidip yiyecek temin ediyorduk. Ama yetmiyordu. Yine çok zaman aç kalıyorduk. Dağlardaki insanlar çok kötü şartlar altındaydılar. Sürekli gerilim içindeydik. Sürekli hüzün içindeydik. İnsanlar aylardır sıcak bir yemeğin, yumuşak sıcak bir yatağın özlemini çekiyordu. İnsanlar kirlenmişti. Elbiseleri lime lime olmuştu. Sıcak su ile yıkanmak, tertemiz olmak istiyorlardı. Zavallı halkımız çok zor durumdaydı. Generaller ilk günden beri uçaklardan zaman zaman bildiriler atarak teslim olun çağrıları yapıyorlardı. Önce de belirttiğim gibi bildiriler bazen dımılice, zazaca havadan serpiliyordu. Herhalde bizim dilimiz sadece savaş ve şiddet anında bildiri ve duyularda kullanılıyordu. Bizim dille bildiri yazma işi yasak sayılmış olacak ki 38'den sonra hiçbir zaman hiçbir yerde zazaca yazı göremedik. Dağlardaki tüm ağır ve kötü şartlara rağmen hiç teslim olmayı düşünmüyorduk. Çünkü yasak mıntıka olarak ilan edilen bölgelerde ilk teslim olanların çoğunun kurşuna dizildiklerini biliyorduk. Toplu kurşuna dizilen köylerin ve köylülerin isimleri bize kadar ulaşıyordu. Konuşmamın başında ilk askeri saldırı başladığında dört kola ayrıldığımızı söylemiştim. Coppo'ların grubu bizden ayrılınca ilk gün Ali Boğaz'ın vadisinde olan büyük mağaraya gitmişti. Bu mağaranın girişi daracık bir delikti ama içi o kadar genişti ki 2-3 köy sığardı. Çevre köylerden kaçıp gelen tüm yaşlıları, kadınları, çocukları vadideki o mağaraya doldurmuşlar. Darda kalan tüm aşiretlerle birlikte aramızda husumet olan Ferhatan aşireti de Ali Boğaz'a sığınmıştı. Artık eski husumetler unutulmuştu. Coppo'giller gelen her aşireti bağrına basıyormuş, edep ve erkanda hata yapılmıyormuş. Coppo ve silahlı adamları Ali Boğaz'daki büyük mağaranın yan taraflarını koruma altına almışlar. Bu vadide kalan mağaranın yerini askerler muhbirlerden öğrenmiş ve o vadinin tepelerine yığınak yapmış, sonra saldırıya geçmiş. Coppo'giller yaklaşık 20 silahlı adamla kayaların arkasına mevzilenmiş ve bu mağarayı korumuşlar. Batı Dersim'de en büyük çatışma Ali Boğaz Deresi'nde bu mağaranın bulunduğu bölgede olmuş. Çatışma saatlerce sürmüş. Akşama yakın bir komutan vurulmuş. Bir Dersimli komutanın parlayan rütbesine hedef alarak ateş etmiş. Komutan vurulunca morali bozulan askerler o akşam daha gerilerdeki siperlerine çekilmiş. Aslında bu Ali Boğaz çatışmasını, çatışmanın içinde olan Coppo'nun sağ kalan oğlu ile Akırak köyünden Hesen ve Hüseyin kardeşler çok iyi biliyorlar. Bu iki kardeş size anlatabilirler. O gece Dersimli silahşörler bir durum değerlendirmesi yapmış. Havadan ve karadan bombalarla, toplarla, tüfeklerle yapılan bu güçlü saldırıya karşı biz sadece 20 silahla burayı savunamayız. Zaten yeterli mermimiz bile yok demişler. Gecenin karanlığında topluca burayı terk etme kararı almışlar ve uçurumlardaki gizli geçitleri kullanarak çemberden kurtulmuşlar. Akırak köyünün ormanlarına sığınmışlar ama çok yaşlılar, bebekli veya ağır hamile kadınlar, biz kaçacak durumda değiliz, dağlarda kaçak gezecek gücümüz, takatimiz yok demişler. Belki askerler bir daha gelmez, gelse de takatsiz yaşlıları, kadın ve çocukları öldürmez diye düşünmüş ve mağarayı terk etmemişler. Biz ilk günkü çatışmadan habersizdik. Sadece Kopolarla ilişki kurmak için 3 kişi çatışmanın ikinci günü bu bölgeye ulaştık. Ali Boğaz'ın askerle kuşatıldığının farkına vardık. Yanımızda silah da yoktu. Yılan Dağı'nda ormanın içine saklandık. Yüksek dağın yamacında saklandığımız yerden her tarafı gözetledik. Ali Boğaz çembere alınmıştı. Biz Kopogilleri hala çember içinde kaldığını sanıyorduk. Yürüyecek gücü olanların gece yarısı bu bölgeyi terk ettiğini bilmiyorduk. Kopogillerle ilişki kuracağımız yollar askerlerle kuşatılmıştı. Onların bu çemberi yarıp kurtulması da imkansızdı. O an eyvah, Kopogil'in sonu geldi diye üzüldük. Çaresiz bir şekilde karşı dağın eteğinde duran Ali Boğaz mağarasında olup bitenleri acıklı bir film gibi seyrettik. İçinde saklandığımız ormandan. Askerler mağarayı sardılar. Askeri taktiklerle silahlı kimsenin kalmadığını da anladılar. Çok sarp kayalık bölgede bulunan mağaranın daracık kapısına gitmeye çekindiler. Kayaları yufka olan arka tarafından dinamitle patlattılar mağarayı. Dinamitin arkada açtığı bu büyük delikten ateşle tutuşturulan odunları mağaranın içine attılar. O kadar çok odun atıldı ki alevlerden ve zehirli dumandan dolayı mağaradaki sivil halk, yaşlılar, çocuklar, hepsi tütsü verilmiş arılar gibi can havliyle dışarı kaçtılar. Hiçbirinde silah yoktu. Zaten mağarada kalanlar yürüyecek gücü olmayan yaşlı erkekler, hamile kadınlar ve çocuklarmış. Sonradan anladık ki Kopogiller o gece o bölgeden ayrılmış ve ölümden kurtulmuşlar. Mağaradan çıkan yaşlı erkekleri ve erkek çocukları hemen orada Ali Boğaz deresinde kurşuna dizdiler. Arta kalan kadınları ve çocukları topluca 2 saat yürüterek Bozan köyüne, büyük bir düz tarlanın içine götürdüler. Bunları öldürmeyeceklerini düşünüyorduk biz ama ne olduysa karar değişti. Bu 200'e yakın insanı bu düz alanda kurşuna dizdiler. Bu köyde kurşuna dizilenlerden bazılarını hala hatırlıyorum. Akıraklı Hıdır'ın karısı hamile olduğundan kocasıyla gidememiş, bu mağarada kalmıştı. Ve yanında 2 yaşında çok sevimli küçücük bir oğlu vardı. Sey Hüseyin'in karısı ile Tamer'in kızı Cemile Hatun da bunların içindeydi. Kurşunlama başladığı an bu zavallı insanların acı çığlıkları, iniltileri bir top gibi gidip Kırklar Dağı'nın kayalıklarına çarpıp geri geliyordu. Dağlarımızda yankılanan halkımızın bu acı çığlıkları o an kulaklarımı patlatır gibi oluyordu. Beynim zonkluyordu. Yürek taşıyan hiçbir insan bu acılı çığlıkları unutamaz. Tüm bu dağlardaki evliyalarımız, Ulu Kırklar ve Sultan Baba bu çığlıklara şahittirler. İnsan iniltilerinin, acılı çığlıkların çarpıp yankılandığı Yılan Dağı'nın dilsiz sarp kayaları da buna şahittirler. Ben hep kendi kendime düşünürüm. Yıllardır inandığımız, güvendiğimiz mübarek evliyalarımız, bu zavallı çocuklarımızın, kundaktaki masum bebeklerin imdadına niçin yetişemediler? Niçin bir keramet gösterip kadınlara, bebelere kurşun sıkanları taş gibi dondurmadılar? Niçin bu barbarlığı, bu haksızlığı, bu zulmü durduramadılar? Aradan geçen yıllardan sonra yaşanan acı olayları kıyasladığımda bu kurşuna dizilme olayının silahlı çatışmada ölenlerden daha feci olduğunu düşünüyorum. Çünkü buradakilerin çoğu takati kalmamış yaşlılar, hamile kadınlar, suçsuz çocuklar, kundaktaki bebeler, eli kolu bağlı tutsaklardı. Hiçbirinin elinde silah yoktu. O gün Bozan köyünün düz tarlasında hem hukuk çiğnendi hem de insanlık onuru çiğnendi. Dersimlilere ilkel diyenlerin uygarlık adına yaptıkları bu barbarlıklar, vahşetler, duygu sahibi her insanın vicdanını sızlatır. 38 Dersim'inde katledilenlerin sayıları Kerbela vakasındaki sayıdan kat ve kat fazladır. Dersim'de 40 tane Kerbela vakası vardır. Tüm Dersimliler, dağlarımız ve yer gök buna şahittir. Ama bu kara günleri yaşamayanların, bizim gibi savaş içinde kalan çocukların durumunu anlaması mümkün değildir. Dersimliler aylarca kızgın yaz sıcağında sarp dağlarda evsiz barksız ve perperişan dolandı durdu. güze doğru en güvendiğimiz dostlar tarafından bize artık teslim olanlar kurşuna dizilmiyor, sadece sürgün ediliyorlar diye haber gönderiliyordu. Ama biz bu haberleri getirenlere de güvenemiyorduk. Çünkü 1937'de karşı tarafın sözlerine güvenerek tedaviye gönderilen Seyit Rıza'nın hasta oğlu bile babasıyla birlikte idam edilmişti. Bu gibi kötü örnekler, tutulmayan sözler bizde güven bırakmamıştı. Bu güvensizlikten dolayı dağdaki dayanılmaz hayata katlanmak zorundaydık. Biz dağda kaçak gezerken suçsuz insanlara zarar gelmez sanan ve köylerini terk etmeyen bazı köylüler topluca yok edileceklerini düşünememişlerdi. Biz can derdinde kaçak gezerken askerlere milis olarak yardım ettiği için korunan birkaç aile bizim Bılgeç köyüne yaylaya gelmişti. Meşelerden kendilerine yaptıkları holliklerde, yapraklı meşe dallarıyla yapılan yayla evi, gölgelik kalıyorlardı. Bizim meraları kullananlar güzün soğukları bastırınca hollikleri bırakıp gitmişlerdi. Bir gün belki yiyecek buluruz diye kendi köyümüz olan Bılgeç'e indik. Köyün düz bir yerindeki bu yayladaki holliklerin yaz sıcağındaki kurumuş olan odunları alana yığılmış ve ateşe verilmişti. Nedense yangın alanın olduğu yer yanıp kül olmamış, siyah kütüklerle doluydu. Kütüklerin arasında birçok insan iskeleti vardı. Belki de yağmur yağmış bu kütüklerin ve iskeletlerin kül olmasını engellemişti. İnsan olduğu belli olan iskeletler hala oradaydı. Her iskelet büzülmüş ve kafa kemikleri bacak kemiklerinin arasına gelmişti. Yanımızdaki büyükler herhalde insan yanınca büzülüyor dediler. Bu feci manzaraya çok üzüldük. Bu acıları vicdan sahibi olan duygusal insanlar hiç unutamazlar. Her yangın olayı duyduğumda bu büzülmüş gibi duran yanık iskeletleri hatırlarım. Belki de ateşin verdiği acıyla böyle büzülmüşlerdir diye düşünürüm. O insan kemiklerinin niçin yanıp kül olmadığının, niçin büzülmüş kalmışlıklarının sebebini hala tam anlamış değilim. 19. ayrımın sonu, sayfa 191.